Tailverse sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesi başlıyor.
TeknoSeyir'de haftalık gündem değerlendirmesine hoş geldiniz. Ben Murat Karamsız. Yanımda her zaman olduğu gibi Levent Pekcan var. Nasılsın Levent abi?
Her zaman olmuyor aslında. Geçen hafta yalnızdım.
Evet, ben yoktum.
Sağ olasın, seni sormalı. bu hafta ikili yine eski düzen
evet.
Oluştu.
Ben izledim vallahi, gayet güzeldi.
İşte tek başına tabii çok orada bir sohbet ortamı olmuyor. Kendin çalıp kendin söylüyorsun. Daha kısa oluyor, kompak oluyor aslında.
Evet, hani, bence güzeldi.
Bence gereksiz zaman harcatmayan bir ürün. Bakalım belki yine olur.
Ben geçen hafta Fotokina'daydım.
Köln'de.
Evet.
Fotoğraf fuarı. Her seneye dönmüş. Normalde Fotokina iki senede bir olurdu.
Şimdi oradaki detayları zaten videosunda anlattım. O konulara girmeyeceğim. Sadece onları soracağım sana. Şimdi iki senelik olan fuar bir seneye, artık senede bir olacak ve şey olacak. Bu sene ilk defa Huawei oradaydı. Telefon oldu.
Ya bilmiyorum. Türkiye'de o süreç hiçbir hayırla bitmedi. Telefon firmaları bilgisayar fuarını işgal ettiler. Daha çok güce sahip oldukları için büyük standlar kurdular, sponsor oldular falan. Sonra yavaş yavaş bilgisayar firmaları o fuardan çıktı.
Evet.
Ve şimdi de yok. Yoklar. Artık Türkiye'de yok. Bilişim, Sebit falan isimlerle sunuluyordu. Yok o fuar artık. Hani Fotokina'da bu kadar amatörce yönetileceğini zannetmiyorum ama... Ya şimdi tabii bir yandan baksan Huawei diyecek ki kardeşim ben bilmem kaç telefondur fotoğraf konusunu Leica ile partnerliğim var. Fotoğraf konusunu öne çıkartıyorum. Geleceğim tabii buraya diyecek. Haklı. Ama işte telefon günümüzde asıl istenen konu telefon olduğu için diğer şeyleri kaçırıyor.
Tabii.
Bir de Fotokina'nın güzel bir tarafı, Fotokina sadece fotoğraf makinesi, video kamera ve işte projeksiyon falan gibi
baskı.
Görüntüleme, baskı ve görüntüleme, fotoğrafın bütün sürecini kapsayan bir fuardı. Profesyonel bir fuar. Fotokina'da işte öyle hiçbir zaman çocuklar falan koridorda koşuşmaz. Ya da böyle bizim torbacı dediğimiz tipler işte her standta verilen her şeyi dolduran çuvallarla gezen adamlar falan olmaz. Profesyonel bir fuardır.
Evet.
Şimdi telefonu falan içine katınca sulanmaya başlar. Hayırlısı bakalım, her seneye de çevirmişler. Tabii bu kadar teknolojinin hızlı ilerlediği bir şeyde iki senede bir az. Adamın her sene ürünü var. İki senede bir ürün çıkartmıyor ki.
Doğru.
Bakalım. Hep de Köln'de gerçekleşir Almanya'da. Seneye gidebilirsek farkları görürüz.
Şey var. Bir de tabii telefoncu yancısını da getiriyor. Nedir onlar? Mesela telefona takılan LED aydınlatma, telefona takılan bilmem ne aksesuar.
Ya onlar tripod. Tamam. Onlar tamam. Hani onlar tamam da işte kılıfçı da gelip iki gün sonra stand kurmaya başladı mı sulanmaya başlıyor iş. Sonra birisi 10 tane masa koyup işte turnuva yapıyorum, Counter-Strike falan filan dedi mi iş şey oluyor. Çünkü şöyle hani şimdi seni ne ilgilendiriyor? Tamam orada çocuklar Counter-Strike oynarsa oynasın elbette ama şimdi şey başlıyor, kalabalıklaşıyor. Konuyla ilgili olmayan bir kalabalık doluyor. Sen bir ürünle uğraşacaksın, bilgi alacaksın falan. Kalabalıktan alamıyorsun.
Doğru.
Hatta işte sen bir filanca makineyi bakıp da izlenimlerini aktaracaksın. Çalışıyorsun, çocuğun biri elinden çekiyor senin.
Tabii.
Falan filan. Bir türlü gariplik olabiliyor.
Doğru.
Dolayısıyla biz hani profesyonel etkinlikleri tercih ediyoruz. Çünkü bir içerik üretmek derdindeyiz. Artık fuar yönetimi onun düşünecektir doğrusunu şeyini, ne yapalım.
Evet.
Gitmeyiz, olur biter. Hı. En fazla.
Yani. Şimdi gelelim gündeme. Windows 10 18.09 sürümü artık geliyor bilgisayarlara, değil mi?
Windows 10 bilgisayarın şimdi haftaya yani bunu bu gündemi dinlerlerken otomatik gelmeye başlayacak. Ama şu anda hemen istiyorsan Windows 10'da update kısmında güncellemeleri denetle diye elle yaparsan hani inmeye başladı bende 2-3 bilgisayarda. Bende olmadı diyen arkadaş da var. Ama olmadıysa da önümüzdeki günlerde bu gerçekleşecek. Yeni bir Windows 10 iniyor. Siyah tema var. Mesela şey değişmiş. Ekran görüntüsü yakalama aracı daha kapsamlı bir hale gelmiş. Ama biraz daha pratikliği belki azalmış. disk clean up dediğimiz kısım kalkacak demişlerdi. Ayarlarda depolamanın altına gelecek demişlerdi. Oraya gerçekten gelmiş ama normalde de diske sağ tıklayıp özellikle araçlarda hala var. Kalkmamış. Başka ne diyebilirim? Böyle uygulamalarda işte ufak tefek game barda falan tasarım değişiklikleri, ayarlar sayfasında yine böyle çeşitli iyileştirmeler falan var. Ama bunlar cila şeyler tabii ki. HDR ekranın varsa onunla ilgili HD Color diye bir görüntü kısmına bölüm gelmiş. HDR ayarlığına daha maksimum parlaklık falan hakim olman için. Benim için o önemli bir şey. Onun dışında bildiğimiz Windows 10. Ben de bir güncelleme süreci çok sorunsuz gerçekleşti. İndirdi, kurdu. Hiçbir şeyim bozulmadı. Kimisi bu her güncellemede bir oluyor, bu oluyor. Kimi kullanıcılar diyor ki benim dosyalarım kayboldu. Bilemiyorum, hani bende olmadı.
Bende de olmadı.
Olmadı. Kimisi diyor ki işte dosyalarım kayboldu falan. Tabii ki tercihimiz her zaman bir yedeğini almaktır. Önemli, kritik dosyaların varsa. Aslında dosyalar kaybolmuyor da folder'ın adını değiştiriyor. Erişemiyor. Yani diskte duruyor aslında. Anladım. Hani o disk ağacı içinde ilerleyerek bulabiliyorsun dosyanı. Ama sonuçta hani My Documents'a girdin mi yok. Hmm. Bu da tabii bir sürü insan için panik nedeni. Çok kritik şeyler yapıyorsan bir yedeğini alacaksın. Öyle. Çünkü sonuçta sıfırdan işletim sistemi kuruluyor.
Tabii.
18.09 güncel sürüm.
Bu güncellemeye sevinen bir firma daha var abi. Nvidia. Çünkü onların da şeyi geldi. Bu Ray Tracing için bekledikleri DirectX sürümü bunun içinde geldi.
Şimdi Microsoft artık da böyle bir DirectX paketi falan yayınlamıyor. Hı hı. Bu Windows 10'un içinde güncellenmiş DirectX var. Nvidia'nın sürücüleri de 400'lü
evet.
sayılara çıktı. 397.99 falandı versiyon. 400'lere çıktı. Ama sonuçta bunu deneyecek bir şey hala ortada yok.
Evet, şöyle bundan sonra bunu bekleyen işte yamalar falan hep bu Microsoft'un güncellemesini bekliyordu. Artık top oyun firmalarında.
Şimdi sürücü güncellendi. Altyapı DirectX'le framework şey güncellendi. Artık uygulama gelmesi evet. lazım. 3D Mark da bir şeyler çıkaracak. İşte 2000 serisi ekran kartı alabilen şanslı arkadaşlar o zaman deneyecekler.
Evet.
Bir şeyler görecekler. Umuyoruz.
Evet. Süper Mikro üretimi anakartlarda Çinli casus Yonga var diye bir haber ortada.
Evet, Bloomberg
çıktı ve çok
ortalık sallandı.
Evet.
Ama sonra bakıyorsun bu 2015 yılının olayı. Niye bu böyle? Hatta bu daha önce işte 2015 yılında zaten gündeme gelmiş. Burada altı çizilen firmalar Süper Mikro anakart üreticisi, sunucu üreticisi, Apple, Amazon onun sunucularını kullanan firmalar. Zaten o zamanlar şey demişler, yok böyle bir şey, hani bizde bir olay yok demişler. Yani yayın diyor ki bir yonga var diyor, küçücük kibrit çöpünün ucu kadar. Bu diyor anakartlara, Çinliler diyor bu anakartları üretirken anakarta bunu takıyorlar. Bununla bu yonga diyor şeyle konuşuyor diyor. Dünyayla, bu yonganın hani içinde pek bir yazılım mazılım yok ama diyor bu dünyada hani ana sunucusuna bağlanıp direktifleri alıyor diyor. Çalıştırıp o diyor bulunduğu sunucuyu Çinlilerin girmesine hazır hale getiriyor. Şimdi bu böyle ama nasıl oluyor bu? Hani bir şey de yok. İspatı, ne bileyim, hani bir proof of concept derler, hani bir çalıştırıp da şurada makette gösterme falan yok. Şimdi Yonga'yı tamam, bu geçmişte işte CIA'in de yoldan çevirdiği sunucu sevkiyatının içine yongalar takarken falan olduğu söylenen bir fotoğraflar çıkmıştı. Tabii hani şey var. Şimdi bu yonganın bu ana sunucuyla konuşuyor ediyor bilmem ne. Bu trafiği şimdi kurumsal ortamda trafik böyle yol geçen hanı gibi değil. Hani şimdi bilgisayarına bakarsan, dünyayla olan kurduğu bağlantıları incelersen şey göreceksin. Hakikaten hani şu anda sen filanca Wired sitesinde bir makale okuduğunu zannediyorsun. Bir bakacaksın bilmem ne Malezya ile konuşuyor senin bilgisayarın falan. Ama tabii art tarafa girince, çünkü o reklam bilmem nereden geliyormuş falan filan. Kimisi açıklanabilir, kimisi açıklanamaz, bir sürü bağlantı göreceksin. Ama bu kurumsal bir şey de bu kadar basit olmuyor tabii. Orada kurumsal bir yerde Malezya ile bir bağlantı olduğunda adamlar ha ne oluyor acaba demiyor tabii ki. Böyle bir trafik yakalanmış değil. Şeyin de açıklaması yok. Şimdi bu yongayı koydun, hani bu işler büyüyle olmuyor ki. Hani bir anakarta yonga koydun, bütün trafiği yönetti falan. Hani neresine koydun kardeşim? Veriyor ne mi? Front side basa mı koydun? Nereye koydun? Basın üzerindeki sinyalin elektriğiyle yonga çalıştıramazsın. Hani ha bilmem ne uzmanı yapmıştır bilemiyorum tabii ama buna bir elektrik vermen lazım. Bir yerden de anakart üzerinden elektrik çalman lazım falan. İş gittikçe karışıklaşıyor ve olabilirliği tartışmalı hale geliyor.
Yani,
zaten hani şey yapayım dediğim gibi hani Apple, Amazon şimdi firma diyor ki yazar diyor ki ya da yayın diyor ki işte bu yongayla diyor bu Amazon'u Apple'ı falan hep diyor hackliyorlar. İşte Apple, Amazon falan yok öyle şey dedi. Yani bilmiyorum çok iddialı, çok heyecanlı bir haber ama olurluğu çok tartışmalı geliyor bana.
Abi Bloomberg'in hani kendisinin ne kadar güvenebiliriz o ayrı bir tartışma konusu yani. Zaten. Çünkü Bloomberg'in haberlerinde hep şu ifadeyi görürsün. İşte birilerinden yani olaya yakın insanlardan duyduğumuza göre bilmem ne. O hiçbir işte, zaman o kaynak hiçbir zaman belirtilmez.
Şehir efsanesine evet. Dönüşmüş durumda oluyor.
Sadece şunu soracağım. Sence gerçekten oldu diyelim. Apple'ı, Amazon'u evet biz hacklendik bu şekilde der mi?
Ya demez. Şimdi şöyle mesela bankalar asla şeyi kabul etmiyorlar. Bir şekilde dolandırıldıklarını, yani elektronik şekilde ya da değil. Hata yaptıklarını kabul etmiyorlar. Bu yani onun bir, o kültürün şeyi bu. Bir hı hı. Parçası. Ya Amazon falan, ya şimdi şöyle mecbur değilse söylemez. Mecbursa hani çünkü daha sonra daha kötü başı derde girebilir. Olabilir. Söyler ama mecbur olduğu için söyler. Eğer kurtarabilecekse kendini tabii ki hacklendim demez. Yani Murat bunun şey olması lazım. Şimdi geçmişte şöyle bir durum var. Mesela Pentium 3 işlemciyle birlikte Intel işlemcilere seri numarası koymaya başladı. Ortalık yıkıldı işte. Bizi şöyle takip edecekler, şöyle hackleyecekler falan diye. Intel dedi ki ben dedi şeyi... Filanca seri numaralı dedi bilgisayarı internete koydum. Hadi dedi bulun. Yapın ne yapacaksanız. Tabii ki hiçbir şey. O anda bütün konu kapandı. şimdi bu da biraz buna benziyor. Yani bir şey hadi yap bakayım. Hani şu anakartı bir getir. Evet. O yongayı görelim. Ya şimdi bunu tech report yapsa falan bu haberi daha bir ilgilenirsin de Bloomberg ne orada o haberin altında manken bilmem kimin giydiği ayakkabının haberi var. Yani bu pek, ben böyle bir şeyi Bloomberg'da okumam.
Evet.
Ve tabii ki o yayının tarzından ötürü de hiçbir teknik bilgi yok. Yani şey nasıl oluyor? Eğer böyle küçücük yongayı anakartın üzerine yapıştırıyorsun, bilgi çalıyor, bilmem neyle konuşuyor. Bu kadar kolaysa bu işler, daha yüksek teknolojik cihazların hayatımızda olmasını beklerdik.
Değil mi?
Bilmiyorum, ben ikna olmadım. Zaten 2015 yılının olayı. Niye bu bir daha ortaya çıktı bilmiyorum. Belki aratsak teknoseyirde bu zaten şey olmuştur, konuşulmuştur belki de. Ama bir yandan da bu şunu gösteriyor. Tabii ki stratejik bir parçayı başkasına ele üretiyorsun. Şimdi ver elini ellere diye başlayan bir laf var. Tam olarak bu. Çok önemli bir cihazı ele ürettiriyorsun. Olur mu? Olur. Yani belki bu haber doğru değildir ama bunun gibi bir şeyin olmaması için bir neden yok. Bunun bir de yazılım tarafı var. Firmware tarafı var çünkü. Olmaması için de neden yok. Hmm. Hani bunun ben doğru olmasına da şaşırmam. O hikaye olmasına da şaşırmam. Herkes için de bu önemli. Evet. Kritik bir şeyi nasıl yabancıya ürettirebilirsin? Hmm. Ne kadar emin olabilirsin? Bugün dost olduğun adamla iki gün sonra sürtüşüyorsun.
Ya.
Nasıl, ne kadar emin olabilirsin onun samimiyetinden ya da işte onun da kendi çıkarlığını korumakla uğraşmadığından nasıl emin olabilirsin?
Asla olamazsın.
Yani kendin üretiyor olsan bile adamın araya bir şekilde tedarik zincirinde diyorlar çünkü bu işte casusluk işte.
Bir de o var.
Girmeyeceğini bilemezsin. Ama her şeyi de kendin üretiyorsan üretemezsin işte. Hani kim bir Kore ile Amerika'ya falan kalırsın bütün dünya.
Evet. Bence çok güzel bir haber geliyor şimdi sırada. Bu bizim Wi-Fi standartları var ya, Wi-Fi evet. AC diyoruz vesaire. Onlara artık bir nihayet bir isim konuyor. Wi-Fi 5 olacak AC vesaire. İşte
Şimdi yenmek yerine AX çıkacak. O da 6 olacak. Ya tamam da hani bilmiyorum bu 802.11ac'ye göre tabii ki Wi-Fi 5 yani daha kolay söylenen bir şey de yani benim için fark etmiyor. Ben de yine 802.11ac diyeceğim. Çünkü öyle alışmışım. Ha, ama eğer gerçekten insanlar için bu pratiklik sağlayacaksa isim koymuşlar. 802.11ac Wi-Fi 5.
Şu yüzden AX, sağlayacak.
Wi-Fi 6.
Çünkü senin gördüğün arayüzlerde de Wi-Fi 5 yazacak mesela. Wi-Fi AC yazmak yerine. Yani o insanlar artık bir süre sonra AC'yi vesaire unutacaklar.
İşte unuttuğu zaman kolay olur da şu anda bana eziyet bu. Çünkü hani ben kafamda AD, AX falan bir şey ifade ediyor. Wi-Fi 6 dediğinde benim açıp internette Wi-Fi 6 neye denk düşüyordu diye bakmam gerekecek. Ha, ama zamanla eski isimlendirme unutulacaksa tamam.
Yani senin dediğin
kaça doğru. Kaça kadar gidecek?
Evet, bir de o var. Bizim için kolay da tüketiciyi düşünürsen abi router ya da işte network terimleri çok zor terimler ya.
Tabii ki çünkü şey düşünülmemiş. Bu kadar yaygınlaşacağı, insanların ceplerine gireceği düşünülmemiş şeyler. Hep teknik kalacağı, teknik adamların uğraşacağı, sistem odalarında konuşulacağı zannedilen, o şekilde tasarlanan şeyler. Sokağa çıkınca sıkıntı oldu.
Ya, şey falan var, draft en bilmem ne hatırlıyorsun.
Ya, o zaten bir bulmaca. İşte Wi-Fi 5'i arayacaksın yani evet. Günümüzde. Yakın gelecekte de Wi-Fi 6'yı takip edeceksin.
Evet.
Peki.
Bu ilginç bir haber. Bu da bu hafta konuşuldu. UEFI BIOS'ları hedefleyen bir malware. Evet, işte. Bir rootkit tespit edilmiş.
Çünkü BIOS artık BIOS'ta uygulama çalıştırabildiğin evet. Falan bir şey. BIOS bir mini işletim sistemi gibi oldu UEFI ile açık oldu.
Doğru.
Dolayısıyla adam da ona göre virüs yazıyor.
Zaten şey bunun çıkış noktası da şu. Bir tane uygulama laptopçular kullanıyormuş. Çalınan laptopu bulabilsinler diye takip uygulaması varmış. Şey, ve firmware'in içinde yani BIOS'un içine gömmüşler onu. Bilgisayarın nerede olduğunu söylüyormuş. Bu adamlar onu keşfedip şey yapmışlar, değiştirmişler ve senin bilgisayarını ele geçirmek bir kapo haline getirmişler.
Hardware'i halletsen software'den bir atak gelişiyor.
Tabii şu anda bunu kullanarak hani senin benim bilgisayarıma girilmiş bir örneği vesaire yok. Bu keşfedilmiş. Hani bu rootkit bulunmuş. Yani evet. Şey diyorlar. Hani bunun çıkışı zaten bir devlet destekli bir çıkış ama şimdi herkesin ulaşımına uygun bir şekilde dolaşıyormuş ortalıkta. Yapacak da çok fazla bir şey yok. Yine şey diyorlar. İşte Secure Boot'u açacaksın. İşte BIOS'unun en güncel olduğundan emin olacaksın vesaire vesaire. Biz daha Spectre yaması çıktı mı çıkmadı mı dayız hani şeyde BIOS'lara. Şeyi hatırlıyoruz. Yani biz hatırlıyoruz. Vinci'hı.
Ya vardı öyle mutsuzluklar. Bir sürü kişinin bilgisayarı gitmişti. Ya. Şey BIOS'u gitmişti. Nisan mıydı neydi o günü? Ben o günü unutmuyorum. Yani o gün çünkü ben firmada çalışıyordum. Yani kaç telefon geldi, kaç bilgisayar geldi bilmiyorum. Yedek almayanlar, şey yapmayanlar adam. 10 senelik muhasebeci 10 senedir bir kere yedek almamış. Sonra kendini yakmaya kalkıyor sonra dükkanın önünde. Ne yapıyorsun kardeşim? Ne yapayım? Gittiyse gitti.
Abi ben çok net hatırlıyorum. Kadıköy'de panik vardı tabii. Yazıcıoğlu oradaki şeyin merkezi bilgisayarcıların. İnsanlar ellerinde kasalarla koşuşturuyorlardı. Neyi? Ulan diyorum niye koşuyor bu adam? Şeymiş filanca yerde bir adam EEPROM yazabiliyormuş.
Evet. Evet.
Ona gidiyorlar.
Çizgi elektronik falan çok şey yaptı o zamanlar. Hani sırf Asus değil Asus dışında bilgisayarı olanlara bile EEPROM yazıp hatta hani öğrencilere ücretsiz falan verdiler. İşte kurtarabilen kurtardı. Kurtaramayan gitti.
Ben tam o sırada anakartımı değiştirecektim. Şey gelmişti. Gigabyte Dual BIOS. O da tam bunun üstüne denk geldi.
Yani derin şey büyük oyun mudur nedir? Gigabyte'ın öyle bir Dual BIOS'u vardı. İkisini ayrı ayrı şey yapmak gerekiyordu. Hı-hı. Güncellemek gerekiyordu. O BX2000'de de bir sürü sorunlar çıkmıştı falan filan.
Sonraları çıktı evet.
RGP ile alakalı mı ne bir şeyler olmuştu ama.
Ekran kartını besleyemiyordu, standartları desteklemiyordu.
En çok satılan anakarttı.
Google'dan bir uygulama geliyor. Intra diye geldi hatta. Bu şey, şimdi Google diyorum ama aslında hani bu alfabetin kurumlarından bir tanesi. DNS kaçırma işte hijack ya da işte yönlendirme işlerine çomak sokabilmek için, koruyabilmek için bizleri onlardan bir DNS aracı yapmışlar. Ama burada da şey yapıyor, DNS'i Google kendi üzerinden bu sefer, Google DNS üzerinden ya da işte Cloudflare'in, hatta işte şey deniyor, senin de varsa güvendiğin onu da ekleyebilirsin diyorlar. Çalınmasını engelleyecekmiş devletler tarafından.
Linux bilgisayarı mı kuracağım?
Bunu Android'e indiriyorsun. Android uygulaması Google Android Pi'da onu ona entegre edecek. İşletim sistemine de bu Intray'i entegre edecekmiş.
Peki.
Örnekte de verilen ülkelerden birinin Türkiye olduğunu tahmin edersin.
Türkiye'de DNS çağrılarını devlet yönlendirerek kendi istediği sitenin, senin erişmek istediğin değil, devletin istediği sitenin yanıt vermesini sağlıyor.
Evet. İşte kursunlar Intra şu anda indirilebiliyormuş. Sürekli açık bırakacaksın tabii arka planda. Ha burada da diyor ki, deniyor ki bu sefer de hani o DNS'i sağlayan firmaya güvenmek zorundasın.
Ya kendin de DNS kurabilirsin falan ama yani öyle bir ortama girdin mi bir fantastik bir dünyaya yelken açıyorsun. Yoksa evet DNS sunucusu kendine kurabilirsin.
Kurarsın.
Ama yani bir kere o yola çıktın mı artık çok başka bir yaşam yaşamaya başlayacaksın.
Doğru. Amerika'da bir araştırma yapılmış routerlarla ilgili. 14 tane router markası iç dahil edilmiş. 6 routerdan 5'inin gerekli güvenlik güncellemelerinin yapılmadığı ortaya çıkmış.
Yani firması mı yapmıyormuş, sahibi mi yapmıyormuş?
Sahipleri yapmıyormuş, öyle gözüküyor.
Tamam yap, çünkü insanlar öyle bir şey bilmiyorlar bile. Adam gidiyor, diyor ki benim evime internet istiyorum. Hı-hı. Filanca firmadan alıyor bu hizmeti. Bilmek zorunda da değil zaten. Filanca firmadan alıyor bu hizmeti, parasını ödüyor. Diyor ki ha tamam internet işte çalışıyor. Daha fazlasını bilmek zorunda da değil. Hani suçlayamazsın adamı. Hı-hı. Firmanın birazcık sorumluluk alması lazım burada. Yoksa adam yapmaz. Tembelliğinden, sorumsuzluğundan değil. Bilmiyor bile. Çoğu bugün bir sürü kişinin evinde işte Süper Online'ın fiberi var. Şunun Türknet'in var. Var oğlu var. O router'ın bir router diye bir cihaz olduğunun, onun bir arayüzü, bir şu username, şifresi olduğunu kimse bilmiyor ki.
Evet.
Yapacak bir şey yok.
Şey diyorlar işte bu update'lerin otomatik olamaması en büyük sebeplerinden biri diyorlar araştırmanın sonucuna göre.
Şimdi kablo modemde firmware update'lerini şeyden yapıyorlar. Merkezden yapabiliyorlardı. Normalde tabii kişisel aboneliklerde ADSL'de falan böyle bir sistem yok. Belki de iyi bir şey gerçi ama... İşte kullanıcı da tabii bilmiyor. Bu yani, teknik bir şey. Bilse ne olacak? Kullanıcıya diyorsun ki sakın wireless üzerinden firmware update'i yapma.
Hadi bakalım.
Adamın hayatı sadece tablet, telefon, şey, ultrabook, ethernet diye bir şey adamın hayatında yok. Görmemiş. Takabileceği bir cihazı yok. Ne oldu? Adamı kilitledin kaldın işte.
Yani sadece güncel ürünlerde şeyi görüyoruz artık. Uygulama işin içine gelince...
Uygulamadan yapıyorsun.
O yapabiliyor evet, artık. Evet. Ama işte hangileri, en yenileri? Adam bir yani, tane router almış, 10 yıldır kullanıyor.
Uygulamadan yapıyorsun da adam yine başlatıyor güncellemeyi. 40 tane yazı çıkıyor. Sakın ha elektriği kapama, evet. Uygulamayı kapama, elektriği kesme falan. Ya no, kullanıcı bunlardan korkuyor.
Evet.
Uyarı. Bunlardan korkuyor. Bunun daha şeffaf bir yolu bulunmazsa öyle 6'dan 4'ü de şey olur. 6'dan ne 5'ine güncelleme yapılmıyormuş. 6'sına da yapılmaz. O bir tanesi de teknoseyri izleyen adam zaten işte.
Evet.
Geri kalanı yapmıyor. Normal. Ürkütücü bir süreç çünkü.
Evet. İsrail vatandaşlarını yeni bir WhatsApp hack yöntemine karşı uyarmış.
Evet. Bu telefonun sekreterini kullanıyorsan onu kullanarak işte WhatsApp'ı onaylatabiliyorlarmış bir şekilde adamlar. O yüzden diyor, daha doğrusu şöyle telesekreterinin şifresini default bırakırsan, default'u da genelde 1, 2, 3, 4 falan oluyormuş. İşte girip WhatsApp'ı senin numaranla adam kendi cihazında WhatsApp'ı onay alıp kullanabiliyor.
Evet.
Demişler ki telesekreterinizin şifresini değiştirin. Valla ben şey düşünüyordum bir haftadır üzerine geldi. O hakikaten telefonda bir sekreter falan vardı. Ben onu yıllar önce bu korsan aramalar çok fazla arttığında kapattım. Artık hani ben meşgulsem meşgul çalıyor. Telefonum kapalıysa telefon kapalıdır diyor. Öyle sekretere düşmüyor. Çevremde de kimsenin de kullandığını görmüyorum. Onu da söyleyeyim.
Bende de yok. Evet.
Çünkü ben şeyden dolayı kapattım. Pazarlamacı da telesekretere düşüyor. Bir de kaydediyor. Çünkü makine doğru olduğu için. Sonra da sen 50 kuruş mu ne veriyorsun, arıyorsun bana mesaj bırakılmış diye. Pazarlamacıyı dinliyorsun ya da sessizlik dinliyorsun. Ben bir noktada onların hepsini, o yönlendirme bilmem ne hepsini iptal ettim. Unuttum da hani yıllardır aynen, benim hayatımda aynen. O yok.
Şey var tabii, şunu da düşünmen lazım. Şimdi WhatsApp'ta da ses kaydı edip yolluyorsun telesekreter gibi aslında bir anlamda. Adam sonra dinliyor bana ses kaydı yollamış diye. Gerek yok yani öyle bir şey.
Tabii ki tabii ki çok anlamı kalmadı. İşte hani kullanıyorsan onun da şifresini diyor. Var mıydı öyle bir şifre falan, hatırlamıyorum. Yani Turkcell'de ya açmamıştım ya da Turkcell'de öyle bir şey yoktu. Ben Turkcell'inkini biliyorum. İşte şifresini koyun diyor. Giremesinler diyor direkt. Peki.
Facebook 50 milyon kadar kullanıcının hesabının sızdırıldığını evet. açıkladı.
Geçen hafta bu açıkladı. Geçen haftaki gündeme yetişmedi. Tam gün gündemin olduğu saatlerde bu ortaya çıktı.
Evet.
50 milyon kadar kullanıcının hesabına bu kendi profiline bakarken başkası nasıl görüyor bu profili? İşte Ayşe nasıl görüyor, Fatma nasıl görüyor seçebiliyorsun. O özellikle bir açığı yakalayıp 50 milyon hesaba sızabilmişler. Facebook da bunu fark edip 100 milyon kadar kişinin, şimdi işte mesela şu tablette Facebook girili, ben her seferinde şey yazmıyorum, şifre yazmıyorum. Çünkü bir şekilde o onaylanıyor. Facebook buna bir şey koyuyor. Tamam, bu makineyi tanıyorum diye oraya bir işte token ayırıyor falan. Şey yapıyor. Bu otomatikman her geldiğinde bu makineyi onaylıyor. O şeyi 100 milyon kadar kullanıcının o tokenlığını iptal etti. O insanlar şeyle karşılaştılar. Hani burada adam tabletinden Facebook'a girdiğinde şifre sordu bir daha. Ama o şifre sorduysa senin hesabına da girdiler, sızdılar da şunu yaptılar değil.
Tedbir.
O hani tedbir. Bende olmadı mesela.
Bende oldu.
Bende olmadı. Olduysa da dediğim gibi o hesaba girip de içindeki bilmem neyi aldılar anlamına gelmiyor bu. Çünkü 100 milyon, 90 milyon mu 100 milyon,
100 milyon.
Hesap, kullanıcının hesabı böyle resetlenmiş. Ama 50 milyonuna kadar da sızıldı deniyor. Ne sızıldı, nereye kadar sızıldı çok da net değil açıkçası. Bir de mesela Facebook'un Instagram boyutu var.
Ya.
İşte Instagram hesaplarına da girildi deniyor. Biraz belirsiz. Bu şey bir şey. Şifreyi değiştirme, normalde hep söylediğimiz şifreyi değiştirmeyle alakalı bir şey değil.
Değil.
Çünkü bu otomatik
evet.
Şifre mifre girmeden adam bir şekilde senin hesabına pıt diye
şeyi,
girmiş oluyor.
Otomatik olarak şeyi de etkiliyor bu. Hani bir de Facebook'u kullanarak bir yerlere login oluyorsun ya.
O uygulamalara da evet. O erişimde oluyor.
Vallahi abi,
bunu kimin yaptığı ve belli. Ne amaçla yaptığı belli değil.
Facebook büyük kendisi büyük bir güvenlik açığına dönüştü. Bu kaçıncı
tabii
yani?
İşte bir kendileri anlatıyor, şunu yaptık işte şu şunu şöyle yaptık o yüzden böyle oldu, bir şeyler anlatmışlar. Tabii doğrudur değildir ya da biz ne kadar anlarız tartışmalı.
Bir denedikleri bir uygulamanın mı ne bug'ıymış bu?
Evet, işte böyle bir şey olmuş.
Facebook'tan devam. Sisteme giriş güvenliği için kullanılan telefon numaralarında reklam için kullanıyorlarmış.
Evet, sen Facebook'a telefonunu vermiyorsun, hani profiline yazmıyorsun. Ama girişte bana telefona SMS gelsin diye o sistemi kullanıyorsun. O numarayı da işte ben geçen haftaki tek kişilik gündemde söylemiştim. Senin hakkında bir dosya oluşuyor orada. Klasör evet. oluşuyor. Senin bilgilerin. O klasöre onu da ekliyormuş Facebook sana söylemeden etmeden. Sen sadece girişte SMS gelecek, bu numara onunla alakalı zannediyorsun. O ama senin klasöründe işte bu adamın telefonu bu diye ekleniyor. Sonra da reklamcıya. Bak işte telefonu da var. Hatta belki o telefondan işte bu adam işte Sprint kullanıcısı, yok Turkcell kullanıcısı bilmem ne. O da bir bilgi senin için. Şey oluyor. Onu da kullanıyorlarmış. Reklam işlerinde.
Facebook'un eski yöneticisi, Foxconn'un eski yöneticisi 2000 iPhone çaldığı iddiasıyla tutuklandı.
Evet, öyle bir çete gibi bir şey oluşturmuş. Tek başına da değil de çalışanlardan evet. falan bu Shenzhen'de. Foxconn iPhone'u üretiyor.
Tabii.
Bu o sayede olabiliyor.
Eski iPhone'lardan ama değil mi? 5'leri almış.
Galiba. Hmm. İşte bir çete gibi bir şey kurmuş orada kendine. Yönetici gibi şeylerden hani bir ekip oluşturmuş. 2000 telefonu üretimden işte çalıp Shenzhen'de satmışlar direkt çok da uzağa gitmeden. Çin'de her şeyin üretildiği yer bu Shenzhen bir bölge.
Evet. Gittim ben oraya.
2000 telefonu iç etmişler. İşte şimdi davası yeni görülüyor.
Nvidia Turing işlemcili Quadro ekran kartlarına siparişi açtı.
Evet, bu da 24 GB yanılmıyorsam DDR6 bellekli yeni RTX 6000-5000. Gayet 8000 güzel.
8000 de var 48 GB.
Ha 8000 evet o şey değil. Hani o nasıl söyleyeyim? Daha da abartı bir şey. Bunlar daha alınabilir kartlar.
Evet.
Tabii orada mesela haberin yorumlarında bir şey dikkatimi çekti. Bir adamın biri çok güzel bir yorum yazmış. Diyor ki ya bunun Quadro'nun pre-order olmaz diyor. Çünkü evet. bu sadece profesyonel kullanılan çok çok pahalı kartlar. Hani bunu böyle bilmem hevesli çocuk gibi işte önceden parasını verdim akşam dükkanın önünde yatacağım bilmem ne öyle bir şey yok bunda yani. Öyle bunun pre-order'ı yapmaz kimse. Çıkınca alırsın. O yüzden hani birazcık daha çok hani pazarlama şeyi belli ki bu haber.
Tabii.
Malzemesi işte kartlar çıktı bir daha haberini çıkartmak.
Microsoft dijital barış dilekçesini imzaya açmış.
Evet öyle sitelerine bir şey yerleştirmişler. Diyorlar ki işte biz internet kullanıcıları bu devletler arasındaki dijital savaştan mağdur oluyor.
Doğru.
Arada ateş altında çapraz ateşte kalıyorsun. Bu diyor durdurun bu savaşı diye artık ne kadar kimin ne kadar umurunda olacak bilemem. Öyle bir sitesinde dilekçe açmış imzaya sen de katılabilirsin. Bu diyor sanal savaş normal günahsız kullanıcıya zarar veriyor. Bu dursun. Baktım Türkiye falan da var ülkeler listesinde. Sen de istersen inanıyorsan bu çağrıya katılabilirsin.
Elon Musk Tesla'nın yönetim kurulu başkanlığından istifa ediyor.
Çünkü bizim de öngördüğümüz gibi geçen haftalarda çevirdiği bazı numaralar başına dert oldu. Çünkü Twitter'ı kullanarak borsa manipülasyonu yaptı bariz. Hı hı. Tuttu yok işte bilmem ne şu kadar parayı toplarsak şunu yapacağız dedi. Bilmem neye şu kadar para Tesla'nın değeri şu kadara çıkarsa ben onu hisseleri alacağım falan dedi. Bunların hepsi firmanın hisselerinin değerini etkileyen şeyler evet. Ve yapamazsın böyle.
Yaparsan o yani.
İşte ama ne oldu? Şimdi burada da çok güzel bu haberi yorumlayanlar var. Adam diyor ki ya bu adamın değeri işte 2 milyar mı 20 milyar dolar mı ne verilen ceza 20 milyon dolar mı ne şey hani. Çok kolay kahvaltıda işte kahvesini ederken bilgisayardan o cezayı pıt diye iki tıklamayla ödeyip hayatına devam edebilecek durumda. Bu cezadan dolayı ah yandım demeyecek tabii ki. Ne keyfi azalacak ne lüksü azalacak hiçbir şey. Ha tabii 20 milyon senin benim 20 milyon dolar senin benim kafamın alamayacağı bir evet. Para. Bu adam için hiçbir şey. Büyük olasılıkla şey zaten. Bu adam salak mı o operasyonu yaparken hani bunu
düşünmüyor mu?
İstanbul'da Levent Efendi bile ulan bu böyle şey olur mu diyor. Hani bu şey yapmayacak mı onu düşünemeyecek mi? Tabii ki kar zarar hesabı yapılmıştır. Uzmanları bilmem neleri toplanmıştır. Bu manevrayla biz ne kadar para kazanırız? Firmamızın değeri ne kadar artar? Ne kadar en fazla ne kadar ceza yeriz? Tamam. Yönetim kurulu başkanlığından istifa ediyor. Ne, firmanın sahibi değil mi bu herif? Gerçi tamam işte borsaya kotu olmuştum da falan ama bu adam
CEO
bu firmanın
olarak kalmaya
şeyi,
devam edecek.
Ne şey de daha hiç iyi işte yani. Dalgasını geçecek. Orada yönetim kurulunda durup da milletin parasını topladık, arabasını vermiyoruz, nereye kadar idare edebiliriz derdini çekmektense tweet atmaya devam edecek. Şeyi de başkası düşünsün, o yönetim kurulu başkanı düşünsün. Madonna'nın bile parasını aldık, arabasını vermedik, kadın isyan ediyor. İşte. İnsanların gözünün önünde dalga geçiyorlar bizlerle. Yani biz evet. Ancak konuşuyoruz işte.
Doğru. Tam olarak doğru.
Ama tabii şeyi bilmiyorum. Bu Tony Stark özentisi hayat tarzına kadar gidecek. Böyle işte hani ben bildiğimi okurum, bütün dünyayla dalga geçerim ne kadar gidecek bilmiyorum. Bak Madonna bile isyan ediyor dedim. Arabamı verdi, paramı ver, paramı verdim, arabamı alamadım ya diyor. Madonna bile alamıyorsa ben hiç alamam.
Oyun dünyasına geçiyorum. Oyun dünyası da bu hafta bu maddeyle çalkalandı. Witcher serisi romanlarının yazarıyla oyunların yapımcısı arasında
bir
kavga var.
Kavga var. Ve uzun süredir de gitmiyor. Çünkü bu Witcher aslında Polonya'da bir dizi roman.
Evet.
Fantazi edebiyat ürünü roman. Neydi? Andrzej Sapkowski.
Evet.
Bu adamcağız yıllar önce şeyken Witcher oyunu için CD Projekt'e satmış çok düşük bir paraya romanın haklarını. Arada tabii oyun, hani o zamanlar tabii daha oyun ortada yok. İyi bir oyun mu olacak, kötü bir oyun mu olacak belli değil. Kaç, 350 bin dolar mı ne öyle bir şeye anlaşmış. Fakat sonra bu dev bir oyun serisi haline geldi. İnanılmaz büyük bir oyun serisi haline geldi. Adam da diyor ki ya bana o zaman işte bilmem kaç sene önce bu 3 kuruş verdiler. Şimdi diyor para basıyorlar. Beni diyor görsünler biraz. 16 milyon dolar mı ne istemiş. Evet. Ama şöyle de bir şey var. Polonya'da kanun şeye izin veriyormuş. Tam olarak bu senaryoda ek para istemeye izin veriyormuş. Öyle hani ünsüzken 5 kuruşa verdim sonra o dünya şeyi oldu. Hatta bu adamın istediğinin çok daha fazlası para istemeye izin veriyormuş. Adamın istediği minimumu. Minimumu şey... %5 ile %15 arası kazançtan pay istemesine izin veriyormuş kanun. Adam %6 istiyor. Minimumunda istiyor. Yani kötü niyetli falan değil. 16 milyon dolar da şey değil. Öyle CD Projekt'i batıracak bir para değil kesinlikle.
Adamın kendisinin daha önceki bir açıklaması var. Ben oyunun diyor bu kadar büyüyeceğini tahmin edemedim.
Evet.
Ucuza sattım diyor.
Şimdi öbür tarafta diyor ki ya senin kitaplarını kimse sallamıyordu. Bizim oyunumuz sayesinde bu kitaplar şey oldu. Sen bir yandan kitap satıyorsun.
Tabii.
Hani şey. Ama hani öyle diyemezsin.
Evet.
Diyemezsin.
Bence CD Projekt'e yakışan bir yani burada tamam biz hakkını veriyoruz demek. Çünkü bir anda adam da senin hani sana para kazandıran da bu adam oldu bir anda.
Tabii ki, tabii ki. Bir de hani ben gördüğüm kadarıyla bu CD Projekt, tabii bu adam yazarın birisi. Hele Polonya dışında zaten tanıyan nispeten az. Türkçe'de falan var romanları da onlar da oyunun atığına çıkmış şeyler.
Tabii.
Şimdi anladığım kadarıyla yanılıyor olabilirim ama CD Projekt'te gücünü şeyini kullanıp basını falan manipüle edip hani kendi ağzıyla bir şeyler yayınlatıyor sürekli. Bilemiyorum 16 milyon dolar CD Projekt için o kadar büyük bir para olmaması lazım. Çünkü artık öyle küçük bir zamanında şey korsan CD satıyorlarmış Polonya'da. Hmm. Öyle başlamışlar. Şimdi biz Polonya'da onların binasına gitmiştik. Gerçi tabii pazar günümüne gittiğimiz için kapıdan döndük ama adamlar şey öyle bilmem ne öyle apartmanda ofis falan değil bina. Hmm. Yani blok hatta öyle bir şey. Bu para kazanıldığı için bu isteniyor.
Evet.
Yani verebilirler. Bilemiyorum
bir şey,
işte.
Bir şeyin daha peşindeler abi. Diyorlarmış ki mesela bir şey seri haline geliyor ya. Anlaşma yapılmış olsa bile diyorlar birincisi için yapılır.
Evet.
2 ve 3, 4 neyse onlar için ayrı ayrı yapılması gerekirdi. Şimdi avukatlar da işte o açığı bulmaya çalışıyorlar. Bir yandan bir böyle de bir karşılıklı mücadele sürüyor.
Evet, evet.
Bence anlaşılarak bu tatlıya bağlanmalı abi. İnat bırakılmalı.
Ya şimdi tabii bu adamın eseri, sen oyunu yapmışsın ama bu adamın eserinin, yani şimdi Lord of the Rings'in filmi var. Süper ama hani bir şey, bir kitabın filmi yani o kitap olmasa o film de yok. Ne kadar inkar edebilirsin? Tamam şeye de hak veriyorum. Evet şimdi ben normalde bu adamı bilmezdim böyle bir roman olduğunu bilmezdim. Tabii ki oyunu yüzünden biliyorsun. O da doğru. Ama... Aldım mı romanları? Almadım. Onu da söyleyeyim. Ha Polonya'da bir Polonya'ya gitmiştik 2-3 sene önce bir etkinlik için. Bir hadi ya şey yapayım dedim. Alayım dedim. İngilizcesi yoktu. Hmm. Kendi dillerinde vardı. Almadım. Alsam da okur muydum bilmiyorum. Yani bir anlaşmaları lazım. Bu hani sonuçta şu var. Adamın hakikaten adam zamanında hani böyle bir seri yokken şeyken ucuza vermiş. derin şey bir anlaşma yapmamış, işte kazancın şu kadarı falan diye bir anlaşma yapmamış. Bir para almış, geçmiş. Şimdi tabii hani şey çok acımasız bir yaklaşım. Hani eğer düşünseydi, etseydi o bir, hani bence bir abiyi destekleseler daha iyi olur. Evet. Hani öyle kaptım kaçtım dersen ha,
şöyle,
olmaz bu iş.
Çok mağdur edersen firma zarar görür, adama bir şey olmaz imaj olarak.
Vallahi firma şu anda bence dediğim gibi basını ve bu oyuncu kitlesini manipüle ederek zaten adamı şey gösteriyor işte. Hani onun yok karikatürler çıkıyor bilmem ne, adamı hırsız gibi gösteriyorlar bilmem ne gösteriyorlar. Bir yerli bir yayın bir haber yayınlamış. Aman evlerden ırak olsun işte, yok yazarın kafası basmıyor falan gibi ifadeler. Haber yazıyorsun sen, ne yap, nasıl bu haber, nasıl bir haber vermek yani, ben çözemedim. Bence bu CD Projekt, sonuçta GOG dediğimiz firma da şey değil, evet, sitede CD Projekt. Bu çok güçlü bir firma. Basınla falan tabii ki, oyun basınıyla bütün dünyada ilişkisi var direkt oyunları nedeniyle. Bence manipüle ediyor, gayet çirkin işler yapıyorlar. Hmm. Ve bütün hani sempatimizi de tüketmekteler şu anda.
Oyunlar şiddeti körüklüyor iddiasına bu sefer bir araştırma.
Bir daha bir araştırma, üniversite 7 yıllık araştırma evet, 7 yapmışlar. Yıl. Körüklüyor çıkmış. Ya şimdi körüklüyor demiyor da şey diyor. Şimdi diyor bu oyunlarla uğraşan adamlar bir şiddet bilmem ne olayı karşısında daha diyor hissiz kalıyorlar. Yani bu benim aklıma yatıyor. Peki 7 senelik araştırma yapmasam da bu, ben de böyle düşünüyordum. Hani onun ispatı olmuş. Hem diyor şey daha çok, bu oyunlarla uğraşanlar bir sorunun çözümünde şiddete başvurmaya daha eğilimli. Hem de hani öyle bir olaya şahit olduğunda da daha hissiz davranıyor diyorlar. Çok şaşırtmadı. Ama bir yandan da şu var. Şey ne? Hani bu pasif bir şey. Yani tamam daha hissiz de tepki vermiyor bilmem ne ama hani oyunu oynadı da 1000 kişiyi vurdu.
O da değil,
da değil yani. Evet. Hatta hani başka bir araştırma yapmışlar. Ya orada da şey ilginç çıkmış. Bu oyunların en çok sattığı dönemlerde GTA. Dışarıda şiddet oyunlarının, GTA'nın en çok sattığı dönemde, yeni çıktı yani çıktığı dönemlerde sokaktaki şiddet azalıyor.
Evet.
Herkes evde onu oynuyor çünkü. Ya hiçbir zaman şey olmayacak, çözülmeyecek bir kavga.
Bu arada Red Dead Redemption 2 de geliyor. Orada da yine
o da soyguncuyuz. Suç.
Evet.
Yani şimdi inanılmaz, GTA'dan daha fazla detaylı bir dünya yaratmışlar.
Evet.
Ama hani o dünyada yapabildiklerini gösteriyorlar tanıtım videosunda. Sadece suç. Kaç şekilde suç işleyebileceğini anlatıyor bütün video boyunca. Şimdi bu Rockstar firmasının şöyle bir huyu var. Üzerine gidiyor olayın. Çok şımarık ve küstah bir firma. Bu söylediklerimi de zamandaki o Hot Cafe olayından, PlayStation 2'deki falan dayanarak söylüyorum. Yalan söyleyen bir firma. Çünkü o Hot Cafe'de bir Grand Theft Auto içinde seks sahnesi falan şeyi vardı. Biz koymadık, hackerlar koymuş diye yalan söylediler. Öyle değildi. Kendileri koymuşlardı, ispat edildi. Rockstar keyif aldığım bir firma değil. Ve şey, hani bu tartışmaları falan körükleyen firma. Hani böyle eleştiriler geldikçe, tartışmalar oluştukça bilmem ne daha da üzerine gidiyor işte. Daha da, bu Red Dead Redemption birinci oyun öyle suç işleme üzerine kurulu bir oyun değildi. Bu ikinci oyun, belki oyun böyle çıkmayacaktır ama tanıtım videosu yaptık diyor. İzliyorsun bütün videoda, işte dükkanı da soyabilirsiniz. Yolda giden arabayı da çevirip soyabilirsiniz. Trenin de önünü kesebilirsiniz. Adam suç kataloğu koyuyor üzerine, önüne. Hayırlısı. Evet. Oynamayı düşünmüyorum açıkçası. Ben öyle zaten Western falan seven birisi değilim. Yani bir bakarız. Teknolojisi falan. Ya şimdi Rockstar'ın bizi zor duruma düşürdüğü şey şu. Normalde ben Rockstar benim hayatımda yok. Grand Theft Auto falan da oynamıyorum. Umurumda da olmaz. 5'i çıkmış, 6'sı çıkmış bilmem nesi. Bakmam bile. Fakat teknolojinin de zirvesi. Hmm. Şimdi Grand Theft Auto 5 çıktığında hani PC'de oyun teknolojisinin şaikasıydı. Şimdi ben hep söylerim. Şimdi Grand Theft Auto bir araba yarışı oyunu değil. Grand Theft Auto'daki arabalar yarış oyunlarındaki arabalardan daha detaylı. Tekerleklerin artık işte desenine kadar falan vardı. Yani o zaman, şimdi artık her oyunda vardı, o zaman çıktığında GTA'da vardı. Yarış oyunlarında o kadar detay yoktu. Şey yapamıyorsun, hani ben umursamıyorum, bakmıyorum diyemiyorsun. Teknolojisi hatırına bakmak zorundayım. İlgilenmek zorundayım.
Ama PC'ye oynamam. Gelmeyecek gözüküyor şimdilik en azından.
Ya bir süre sonra çıkacak falan. GTA'da biliyorsun bir öyle çıktı, bir böyle çıktı falan. Bir süre sonra çıkacaktır. Çok önemli bir oyun.
Evet. Microsoft Minecraft Dungeons oyunundan tanıtmış.
Yeni bir oyun duyurmuşlar. Birazcık Diablo falan tadında. Hmm. Yine Minecraft. Ama grafikleri Minecraft'tan daha gelişmiş. Daha bir ışık efektleri, aydınlatmalar falan normal Minecraft'ın üstünde. Bir oyun. Minecraft Dungeons.
Senin oğlan görmesin.
Oynar vallahi görürse. Zombiler bilmem neler takılır.
Assassin's Creed Odyssey bugün herkes için açıldı. Şimdi bu ne demek?
Bize gelmedi.
Bir hani ön sipariş verenlere önden açılıyor ya da işte
evet, bir iki gün önce oynatıyorlar.
Birkaç gün önce işte basın önceden oynamış.
Şimdi bugün herkes oynuyor.
Bugün herkes
almış açılır. Olan herkes oynuyor. Bu ben şunu anlamadım. Bu şeymiş. Origins'ten daha eskisiymiş. Evet. Origins diyorsun tamam, hani bu işin başladığı şey hani bu işte Assassin ekibini kuruyorlar, logosunu buluyorlar, bilmem ne şey evet. yapıyorlar. Bu daha da eski. Ne bu? Ne tarih öncesine mi gideceğiz? Nereye gideceğiz? Bunda zannedersem hiç öyle Assassin masasının şeyi yok. Çünkü Origins'te zaten işte sen kuruyorsun. ekibi oluşturuyorsun. Bunda hiç hani bu böyle açık dünya. Ya, o temaları şey yapan, kullanan bir oyun anladığım kadarıyla.
Külliyatını bilenler bu döneminde Assassin's Creed evreninde adının geçtiğini söylüyorlar ama bilmiyorum.
Ya o Murat hep şey oluyor. Hani oyun çıktıktan sonra bu o filanca oyunda zaten şu vardı diye ondan sonra keşfediliyor. Ben onda şeyde abi, çok onun ben bu bahane bulmacılara bayılıyorum. Hani
kralı var abi şey var. Yıllar önce Star Wars'tan sonra ilk Star Wars yayınlanıyor. Şey soruyorlar. Ya diyorlar TIE Fighter'lar var. En sondaki TIE Fighter Darth Vader'ın kaçtığının kenarları şöyledir.
Evet.
Niye öyle? Ya öylesi diyorlar. Yani öyle yap. Farklı olsun dedik. Şimdi o TIE Fighter'ın niye öyle olduğunu ansiklopedisi var.
Ve onu yapan adam şey, Lucasfilm'in çalışanı falan değil. Evet. Fan. Tabii ki var. Yani şeyin üzerine Phantom Menace'da galiba Obi-Wan'ın uçağının üzerinde böyle şeyler var. Hani duman izleri falan, barut izleri olur 2. Dünya Savaşı uçaklarında. Onlar var. Yani normalde uzay diyorlar ki uzayda ateş ediyor ne dumanı ne şeyi. İşte onun da yine böyle şu kadar açıklamasını yapan arkadaş var. O arkadaşlarla ben hayatımda bir araya gelmemeye dikkat ediyorum. Dikkat ediyorum. Bu da bakalım hani bu tabii ki Odyssey muhteşem bir oyundu bence. Hayatta en keyif aldığım birkaç oyundan biriydi. Onun altına düşmeyeceğini tahmin ederiz. Ama işte daha eski olması falan çok içime sinmedi benim.
Peki şöyle diyelim. Şimdi ben Assassin's Creed oyunlarının hiçbirini bitirmedim. Origins hariç. Origins'i de çok beğendim. Şimdi ben şeyi çok umursamıyorum. Ben Origins'i oyun olarak çok sevdim. Ve hani çok nadir oyun bitirebiliyorum. Evet. Bitirdiğim nadir oyunlardan biri. Bu ondan daha iyi bir oyunsa açıkçası oynanır. Çok takmayacağım yani şey.
Tabii ki canım. Tabii ki. Şey dedi ki yani bugün Assassin's Creed Origins'i oynadın. Öbür oyunları oynamamışsın falan. Hiçbir şey kaybetmedin ki. Ha tamam. Oynamış olsan belki bir iki şey daha detay yakalardın. Hoşuna giderdi. Ama olmadan da oldu.
Evet.
Bu da aynı şekilde oynanır. Zaten şey olayı birinci ikinci oyundan beri öyle hani bir suikast için bir şey düşünmek hiçbir zaman birinci ikinci oyundan sonra öyle bir şey gerekmedi. Herkesi öldüre öldüre gidiyorsun yapıyorsun istediğin şeyi. Yine deniz savaşı falan varmış, ben onu Origins'te sevmemiştim. Hani o bölümleri
hani
bir an önce bir at yarışı, şey araba yarışı, bir de o bir an önce şu bitsin ne olur diye kıvrana kıvrana oynamıştım. Bunda da varmış. Umarım daha iyidir. Bu birazcık şimdi bu bizim için çok klasik bir yorum ama bu birazcık Far Cry 3 olmuş. Çünkü şey var, bölge alma, bölgeye konma falan var. Yine işte o mekanik Ubisoft o mekaniği eklemiş. Hatta belki komple şey diyebilirsin hani Assassin's Creed değil Far Cry'ın milattan önce bilmem kaç yılında geçeni desen çok yanlış olmaz gibi.
PC'de 44 GB.
Bir şey var bu Assassin's Creed'de işte. Şimdi X-Files dizisini seyrettiysen yıllarca en son oynayan değil. Onda bir ana hikaye vardır.
Doğru.
Bir de işte aradaki o karakterlerin bağımsız maceraları vardır. Her bölümün bir canavarı var vardır. İşte uzayan adam, kısayan adam, kısayan adam falan. Çok da kötü şeylerdir aslında. Bir de her sezonda bir bölümde, iki bölümde o asıl hikaye vardır. Burada da aslında Assassin's Creed'de bir asıl hikaye var. Bu normalde insanoğlu başka bir ırk var. İnsan gibi. İnsanoğlunu onlar köle olarak kullanıyor. Bu bir elma gibi şey, yuvarlak bir şeylerle yönetiyorlar insanları. Evet. İş yaptırıyorlar. Bir yerde insanoğlu o boyunduruğu kırıp özgürlüğüne kavuşuyor. Asıl hikaye o.
O.
Burada da işte bu daha zamanda geriye gittiğin için diyorlar ki o eski işte uygarlıkla ilgili şeyler daha çok olacak. Her Assassin's Creed oyununda onunla ilgili bir iki dokunuş, bir minik bir şeyler vardı. Bunda hani daha çok olacak deniyor. Bilmiyorum hani şu anda insanlar oynuyor. Bize daha gelmedi. Bakalım biz de görürüz. Ben PC'de oynamayı çok istemiyorum.
Ben PC'de
çünkü
oynayacağım.
Çünkü Gamepad'le çok rahat oynanıyor Assassin's Creed. Şeyi de gösteriyor sana, öğretiyor. Y'ye basarsan şu yaparım. B'ye basarsan şunu yaparım. Sana öğretiyor. Ben konsolda gelene kadar ellemeyeceğim.
Yani uzayan adam güzelmiş.
Gizli ya var, hakikaten uzayan yazıyor. Adam var. Yani o şeyler çok kötü. X-Files'ın ara bölümleri. Çünkü hani bir kere her hafta bu haftanın canavarı. Evet. Tema o. O da dediğim gibi kimisi uzayan adam. Ne oluyor? Uzuyor. Borudan gidiyor. Kimisi kısalan adam falan. Neandertal adam falan var. Ya bazıları şey çok kötü. Hakikaten şey diyorsun hani 45 dakikam gitti Allah kahretsin. Yani bu kadar mı boktan olur diyorsun.
Bu arada yeni seride de var o işler.
Aa, ben yeni serinin 4-5 bölümünü seyrettim. Bir tanesi de mizahi falan bir şeydi. Evet. O da yine felaket, saç baş yolduran bir şeydi. Sonra koptum gitti. O ben daha da oynuyor mu? Ne oluyor?
Var var.
Bilemiyorum.
Şimdi Assassin's Creed başka bir şekilde de gündeme gelecek. Odyssey. Şimdi Google Project Stream diye bir şeyle uğraşıyor. Chrome'dan oyun oynamak. Yani bizim hep şu online'dan beri bahsettiğimiz sistemi Chrome içinde çalıştırmak istiyor. Ve şimdi, bunun için de Odyssey'i seçmişler. Ama herkes deneyemeyecek. Yani bir kısıtlı
bir kere oyunu satın almak gerekecek herhalde.
Valla sistem nasıl işleyecek ben de çok detaylarını bilmiyorum. Şu an zannedersem teknik kısmıyla ilgileniyorlar. Hani bu olacak mı kısmındalar. İşte kısıtlı bir grup deneyecekmiş. Ondan sonra herhalde nasıl çalışacağını göreceğiz.
İşte acaba stream bazlı mı?
Stream bazlı.
Herhalde makinene senin inmeyecektir.
Yok,
stream bazlıdır.
Bazlı çalışacak.
Yani sunucuda oyun çalışacak. Görüntüleri senin ekranına bir video görüntüsü gibi akacak. Senin de hareketlerin, tuş basışların o sunucuya gidecek.
Amerikalılar için geçerli şu an.
Çünkü bir gecikme oluşuyor. Bugün insanlar daha klavyeye basıyor da onun bile dock lag'ı var, bilmem nesi var, ya input delay var diye kavga ediyorlar. Sen 1000 kilometre öteye gönderiyorsun o sinyali.
O yüzden
sonra da sonucunu alıyorsun.
25 megabit bağlantıya şart koşmuşlar.
Beni açtı. Bende yok o.
Bakalım.
Bende yok. Olsa bile mesafeden ötürü Türkiye'den bu işi kıvıramazsın. Yani PlayStation Now, Nvidia'nın grid mrid bir sürü denemesi deneyip şey yapabilirsin, hani oluyor mu olmuyor mu denemesi bedava. Hani bu söylediğim servislerin hepsi bedava değil de biz geçmişte çok ilgilendik bu sistemi. Çok ilk ürünlerinden, online'dan itibaren takip ettik. Olmayacak iş değil ama ülkemizde sunucusu olması lazım. Ya da yakın bir yerlerde.
Evet. Haberler bu kadar Levent abi.
Ne kadar oldu bu geçen haftadan daha?
Tam bir saat oldu.
Tamam, geçen haftadan daha uzun olmuş.
Evet.
Bu haftanın gündemi böyle. Haftaya ne var?
Haftaya özel bir şey var mı? Hatırlamıyorum şimdi.
Biz bu hafta ne? Note 9 mu yayınladık?
Note 9 yayınlandı.
Evet, işte beklenen incelemeleri birer birer yayınlıyoruz, bitiyor. Yeni ürünler sürekli geliyor.
Sürekli geliyor şu an.
Hatta fazla geliyor.
Fazla
biraz
geldi, evet. Ne yapacağız
birazcık
bilmiyorum.
Bunalım var. Ama altından kalkılacak daha önce olduğu gibi.
Evet. Peki o zaman önümüzdeki hafta görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Tailwords sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesini dinlediniz.